12. ayrım. Lahey, Ağustos başı 1882. Sevgili Theo, geçen mektubunda o sözünü ettiğim perspektif çerçevesinin bir krokisini göndermiştim sana. Demirciden şimdi döndüm. Çubukların üstüne takılacak demir uçları ve çerçevenin demir köşelerini yapmış. İki tane de uzun sopa var. Çerçeveyi bunlara ister dikey, ister yatay tutturabilirim, kalın tahta mandallarla. Böylece deniz kıyısında olsun, çayırlarda ya da tarlalarda olsun, bunun aracılığıyla sanki pencereden bakarmış gibi bakabilirim herhangi bir görünüme. Dikey çizgiler, çerçevenin dik açı oluşturan çizgisi ve eğik çizgiler, kesişme noktası. Karelere bölünmüşlüğü, birkaç temel işaret yeri sağlıyor kesinlikle. Bunların yardımıyla temiz bir desen çıkarabilir, esas çizgiler ve oranlar göz önünde tutularak, tabii perspektif konusunda az buçuk içgüdüsü olan, perspektif çizgilere görünüşte nasıl ve niçin bir yön değişikliği, planlara ve bütüne nasıl ve niçin bir boyut değişikliği verdiğini anlayan biri için geçerli bu. Yoksa bu küçük araç hiçbir işe yaramaz. İçinden bakanın başını bile döndürebilir. Bu görme aracını denize ya da yeşil çayırlara ya da kışın karla kaplı tarlalara ya da sonbaharda ağaç gövdelerinden, kalın, ince dallardan oluşan o harikulade ağlara ya da fırtınalı bir gökyüzünü ayarlayıp bakmak ne nefis bir şey, tahmin edersin herhalde. Uzun ve sürekli çalıştıktan sonra bir şimşek hızıyla desen yapabilmeyi sağlıyor bu. Deseni bir kez kurduktan sonra da gene şimşek hızıyla boyayabilirsin artık. Aslına bakarsan boya ile çalışmak için kesinlikle şart bu. Çünkü gökyüzü, toprak, denizi anlatabilmek için fırça gerekli. Daha doğrusu bütün bunları desende anlatabilmek için fırçanın kullanılışını bilmek ve anlamak gerekli. Bir süre boya ile çalışırsam bunun desenim üstünde çok iyi etkileri olacağına kesinlikle inanıyorum. Ocak ayında bir ara denedim zaten. Ama bırakmak zorunda kaldım. Bırakma kararını vermemin nedeni de bir takım başka etkenlerin yanı sıra desenimden tümüyle emin olmamamdı. Ancak yalnızca desen yapmakla uğraştığım 6 ay geçti aradan. İşte şimdi yepyeni bir cesaretle yeniden boyayla çalışmaya başlayacağım. Perspektif çerçevem gerçekten usta ellerden çıkmış bir şey. Buradan ayrılmadan önce görmediğin için çok üzülüyorum. Bana epey bir paraya mal oldu ama iyice sağlam yaptırdım. Onun için uzun süre dayanacak. Önümüzdeki pazartesiden itibaren bununla büyük füzen çalışmalarına, ayrıca küçük yağlı boya etütlere başlayacağım. Bu ikisinde başarılı olursam çok geçmeden daha iyi yağlı boyaların geleceğini umuyorum. Senin bir dahaki gelişine dek buranın gerçek bir ressam stüdyosuna dönüşmesini istiyorum. Bildiğin gibi Ocak ayında yağlı boyayı bırakmak zorunda kalmıştım. Neyse, makinedeki bir bozukluk olarak görebiliriz bunu. Yeterince güçlü olmayan, değiştirilmesi gereken bir vida ya da çubuk gibi. Kalın, sıcak tutan bir pantolon aldım. Sen gelmeden hemen önce de sağlam bir çift ayakkabı almış olduğumdan, artık ister yağmur yağsın, ister fırtına çıksın, her şeye hazırım. Bu yaptığım yağlı boya peyzajlardan, teknik konusunda yeni bir şeyler öğrenmeye kesin kararlıyım. Yani değişik maddeleri, tonları, renkleri ifade edebilme açısından. Tek kelimeyle nesnelerin yoğunluğunu, gövdesini ifade edebilmek. Senin buraya gelmen benim için olası kıldı bunu ama sen gelmeden önce de aynı şeyi düşünmeden bir günüm geçmiyordu. Yalnız siyah beyazda kalmak, kontur üstünde biraz daha çalışmak zorundaydım. Oysa şimdi gemimi suya indirdim. Tanrı'ya emanet ol yavrum. Bir kez daha yürekten ellerini sıkarım. Ve bana inan. Senin, Vincent. Lahey, Eylül başı, 1882 Pazar sabahı. Sevgili Theo, son derece makbule geçen mektubunu şimdi aldım. Bugün biraz dinlenmek istediğim için de hemen cevap yazmaya oturdum. Mektubun ve içindeki meblağ ve bana anlattığın şeyler için çok teşekkürler. Uzun uzun tanımladığın Montmartre'daki işçilerle ilgili sahne içinde renklerini de anlatmışsın. Görür gibi oldum. Çok teşekkürler. Gavarani hakkındaki kitabı okuduğuna da sevindim. Çevirenin notu. 19. yüzyılın ortalarında yaşamış Fransız karikatürist, desinatör. Ben çok ilginç bulmuştum. Onu eskisinden iki kat daha fazla sevmeme yol açtı. Paris ve çevresi çok güzel olabilir dediği gibi ama burada bizim de pek yakınacağımız bir şey yok. Bu hafta bir yağlı boya resim yaptım. Sanırım sana Schweningen'in orada birlikte yürüdüğümüz halini hatırlatacak. Kumsal, deniz ve gökyüzünden oluşan büyük bir etüt. Geniş gökyüzünün renkleri uçucu bir gri ve sıcak bir beyaz, bir tek noktada da parlak, yumuşak bir mavi gözüküyor. Kumsal, deniz, ışık. Bütüne kumralımsı açık bir renk egemen ama arada sert parlak renkli figürler. Çeşitli tonlarda balıkçı tekneleri var ki resme canlılık katıyor. Bunun için yaptığım eskizin esas konusu demir almakta olan bir balıkçı teknesi. Buna koşulacak sonra da denize çekecek atlar hazır bekliyor. Küçük bir eskizini koyuyorum bu mektuba. Oldukça zor oldu. Keşke pano ya da tuval üstüne yapmış olsaydım. İçine daha fazla renk koymaya çalıştım. Yani renklerin derinliğini ve sağlamlığını. İkimizin sık sık aynı şeyleri düşünmemiz ne tuhaf. Örnekse dün akşam ormanda bir etüt yaptıktan sonra eve geldim. Ve bütün bir haftadır, özellikle de o an, renklerin derinliğini, sorununu uzun uzadıya düşünmekteydim. Bu konuyu seninle konuşmak isteği de vardı içimde. Özellikle yeni yaptığım etütle ilgili olarak. Bir de ne göreyim, bu sabah gelen mektubunda, Montmartre'da dikkatini çeken, sert, aşırı canlı, gene de uyumlu kalan renklerden söz ediyorsun. İkimizin dikkatini de tamı tamına aynı şeyin çekip çekmediğini bilmiyorum. Bildiğim şu ki, bana özellikle çarpıcı gelen şeyler sana da aynı oranda çarpıcı gelecekti. Belki ikimiz aynı biçimde görecektik onları. Şimdilik resmin küçük bir eskizini gönderiyorum. Öyküsünü de anlatacağım. Orman iyice bir güz havasına büründü. Hollandalıların tablolarında hemen hemen hiç bulamadığım renk çeşitleri var. Dün akşama doğru ormanda çürümüş, kurumuş kayın yapraklarıyla örtülü bir yamacın resmini yapmakla meşguldüm. Yer açık ve koyu kırmızımsı kahverengiydi. Ağaçların gölgeleri de daha koyu çizgiler olarak düşüyordu. Kimi kez daha hafif, kimi kez daha belirgin. Yarı yarıya silinmiş gibi. Bana zor gelen mesele renklerdeki derinliği bir de yerin korkunç gücünü, sağlamlığını kağıda yansıtmaktı. Ancak resmi boyarken fark ettiğim bir şey de o alacakaranlıkta daha ne kadar çok ışık bulunduğuydu. Hem o ışığı kaybetmeyeceksin hem de aynı zamanda yerdeki zengin rengin içten gelen ışıltısını, derinliğini vereceksin. Güz akşamında batan güneşin ışıltısında ağaçların yumuşattığı o kızıl kahverengi kadar harikulade bir halıyı imgeleminde canlandıramazsın. Bu yerden yükselen körpe kayın ağaçları ise bir yandan ışık alıyorlar, ışığın düştüğü yanları parıl parıl bir yeşil. Gölgede kalan yanları ise sıcak, derin, karamsı bir yeşil. Bu fidanların gerisinde, kızıl kahverengi toprağın gerisinde çok ince, uçucu, mavimsi gri bir gökyüzü var. Sıcak, neredeyse mavi değil, ışıl ışıl, bunun üstüne belli belirsiz bir yeşille işlenmiş. Ağaç gövdeleri ve dallarından, sarımtırak yapraklardan oluşan bir ağ. Odun toplayan birkaç insan figürü, esrarlı gölgelerin yoğun koyultuları olarak dolanıyorlar şurada burada. Yerden kuru bir dal almak için eğilmiş olan bir kadının beyaz başlığı, yerin kızıl kahverengisi üstünde birden göz alıyor. Birinin etekliği ışığı yansıtıyor, bir gölge düşüyor. Bir erkeğin karanlık gölgesi çalıların üstünden yükseliyor. Beyaz bir başlık, bir kep, bir omuz, bir kadın gövdesinin üst bölümü, biçimleniyorlar gökyüzü fonunda. Bu figürler büyük ve şiir dolu. O derin, gölgeli tonun alacakaranlığında bir stüdyoda yapılmış kocaman, kilden figürleri andırıyorlar. Sana doğayı anlattım. Bu etkileri eskizimde ne dereceye kadar verebildim ben de bilmiyorum. Şu kadarını çok iyi biliyorum ama. O yeşil, kızıl, siyah, sarı, mavi, kahverengi gri uyumuna çarpıldım. De Gru'yu anımsatan bir havası vardı. Örnekse, Askerin Evden Ayrılışı adlı eskizin etkisini yaratıyordu. Bu resmi yapmak çok zor oldu. Yer için 1,5 büyük tüp beyaz boya harcadım. Oysa yer çok koyu. Ayrıca kırmızı, sarı, kahverengi, okr, siyah, siyena yani boz toprak rengi, bistr yani koyu kahve de kullandım. Sonuç kızılımsı kahverengi oldu ama koyu kahveden şarap kırmızısına dek çeşitlilik gösteren, hatta pembemsi kumrallığı da olan bir kızıl kahverengi. Bunun yanı sıra yerdeki yosunlar da var. Bir kenarda taze çimenler. Bunların üstüne ışık düştüğünden parıl parıl parlıyorlar. Yapması çok zor oldu. Gene de sonunda gerçekten bir anlamı olduğuna, bir şeyler söylediğine inandığım bir eskiz çıktı ortaya. Kim ne derse desin. Bu resmi yaparken kendi kendime dedim ki, güz akşamı havasını iyice yerleştirmeden, akşamın esrarını, ciddiyetini yakalamadan buradan gitmemeliyim. Ancak bu algı kalıcı, durağan olmadığı için çok hızlı çalışmam gerekti. Figürleri bir seferde sağlam bir fırça ve birkaç sert çizgiyle belirledim. Fidanların körpe gövdelerinin toprakta nasıl da sağlam kök salmış olduklarını görmek de çarpıcıydı benim için. Bunları fırçayla yapmaya başladım ama temel zaten o kadar kalın ve pıhtılıydı ki fırça vuruşları kayboluyordu. Bu yüzden kökleri ve ağaç gövdelerini yapmak için boyayı doğrudan doğruya tüpten kağıda sıktım. Fırçayla biraz biçimlendirdim. Evet, işte şimdi yerden dimdik yükseliyorlar. Köklerini ise sağlamca salmışlar. Bir bakıma yağlı boya yapmasını öğrenmediğime memnunum. Çünkü o zaman bu gibi etkileri üstünde durmadan bir yana itmeyi öğrenmiş olurdum belki. Şimdi ise hayır diyorum. İstediğim tamı tamına bu. İmkansızsa imkansızdır. Gene de deneyeceğim. Nasıl yapılacağını bilmememe karşın. İstediğimi nasıl boyalara döküyorum ben kendim de bilmiyorum. Bana çarpıcı gelen bir yerde önüme beyaz bir pano alıp oturuyorum. Önümdeki görünüme bakıyorum, kendi kendime diyorum ki bu beyaz pano bir şeye dönüşmeli. Yaptığımdan hoşnutsuz dönüyorum eve, bir kenara koyuyorum. Bir süre dinlendikten sonra yeniden bakıyorum ona ama korkuyla. O zaman da hoşnut olamıyorum. Çünkü gördüğüm gerçek doğa görünümü hala öylesine açık seçiklikle gözlerimin önündeki, ondan kağıda aktardığım kadarını beğenmem olanaksız. Ama sonunda doğada bana çarpıcı gelen şeylerin kendi çalışmamda bir yansımasını görmeye başlıyorum. Anlıyorum ki doğa bana bir şey söylemiş, benimle konuşmuş ve ben onun dediklerini stenoyla kağıda geçirmişim. Stenoda çözülmüş, anlaşılması olanaksız kelimeler olabilir. Yanlışlar, atlamalar olabilir. Gene de ormanın ya da deniz kıyısının ya da figürün bana anlattıklarından bir şeyler kalmış. Üstelik alışılmış, bildik, doğadan çok, zorlanmış bir tavırdan, bir sistemden kaynaklanan bir dil değil bu. Kum tepeciklerinin orada yaptığım bir başka eskizi gönderiyorum sana. Bir takım küçük çalılıklar var. Bunların yapraklarının bir yanı beyaz, bir yanı ise yeşil. Hiç durmadan hışırdıyor, ışıldıyorlar. Daha geride ise karanlık ağaçlar var. Görüyorsun ya, tüm gücümle yağlı boyaya daldım. Renklere daldım, şimdiye dek kendimi tutmuştum, buna pişman da değilim. Bu kadar çok desen çizmemiş olsaydım, bir bitmemiş kil heykeli andıran figürleri algılayıp resim olarak zapt edemezdim. Şimdi açık denizlere çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Yağlı boyaya elimde olan tüm güçle devam etmek zorundayım. Pano ya da tuval üstünde çalıştığımda masraflarım bir kez daha artıyor. Her şey o kadar pahalı ki. Yağlı boya da pahalı, hem de çok çabuk bitiyor. Neyse, tüm ressamların karşılaştıkları zorluklar bunlar. Bir şeyler ayarlayacağız elbette. Renk konusunda bir içgüdüye sahip olduğuma, gittikçe daha rahatlayacağıma kesinlikle inanıyorum. Yağlı boyayı kemiklerimde, iliklerimde duyumsadığıma da. Bana bunca geniş ölçüde, bunca sadakatle yaptığın yardımları 100 kere, 1100 kere takdir ediyorum. Hemen hemen her zaman aklımdasın. Yaptıklarımın sağlam, ciddi ve çok güçlü olmalarını, senin de onlardan en yakın zamanda memnun kalmanı öyle çok istiyorum ki. Şimdi çok önemli bir soruna dikkatini çekmek istiyorum. Acaba boya, pano, fırça ve benzeri şeyleri toptan fiyatını almak mümkün mü bir yerlerden? Burada perakende fiyatını almak durumundayım. Senin Payard ya da onun gibi birileriyle ilişkin var mı? Varsa eğer toptan almak çok daha ucuza gelecek. Beyaz, ork, siyana örneğin. Para işini de ona göre ayarlarız. Eminim ki çok daha ucuz olur. Bir düşün bu konuda. İyi resim yapmak için ille de çok boya kullanmak gerekli değil. Ancak bir tavanı vurgulayarak boyamak için ya da gökyüzünün açıklığını verebilmek için kimi kez tüpteki boyanın hesabını tutmamak zorundasın. Kimi kez yaptığım resmin konusu ince, hafif boyama istiyor. Kimi kez de o madde nesnelerin özgül nitelikleri kalın boya gerektiriyor. Mauve ki Jean Maris'e kıyasla daha da ötesi, Millet ya da Jules Dupré'ye kıyasla çok temkinli bir yağlı boya ustasıdır. Onun bile stüdyosunun kıyısında köşesinde boş boya tüpleriyle ağzına kadar dolu pro kutuları vardır. Bir partiden sonra odaların şurasında burasında bulunan boş içki şişeleri kadar çoktur bunlar. Hani Zola'nın kitaplarında anlatılan partiler. Her neyse, bu ay her zamankinden biraz daha fazla gönderebilirsen ne mutlu. Ama olmazsa da dert etme. Elimden geldiğince çok çalışacağım. Benim sağlığımı soruyorsun ya, seninki nasıl? Kendime bulduğum çare senin de işine yarar gibi geliyor. Açık havada gezmek, resim yapmak. İyiyim ama yorgunum ve sık sık duyumsuyorum bunu. Gene de kötüye değil, iyiye doğru gidiyorum. Elimden geldiğince idareli yaşamayı bilmem çok iyi bir şey bana sorarsan. Ama asıl ilacım resim yapmak. Şansının iyi gitmesini, hep daha da iyiye gitmesini yürekten diliyorum. Ellerini sıkı sıkı sıkarken bir kez daha bana inan. Senin, Vincent. Kumsal eskizinde yumuşak, kumralımsı bir hava olduğunu, ormandakinde ise daha kasvetli, ciddi bir ton bulunduğunu görüyorsun, değil mi? Yaşamda her ikisinin de var olması ne güzel.